Ayrım 21. Ergenekon savunması. Doğu Perinçek. Sayfa 277. Teröre karşı 40 yıllık mücadele tecrübesinden geliyoruz. Hepsinden önemlisi, İşçi Partisi yöneticilerinin 40 yıldır teröre karşı mücadele tarihleridir, birikimleridir, kişilikleridir. Birisi çıkıp dün 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyetini Taksim Meydanı'nda kırmızı mayo ile gezinirken gördüm dese, nasıl kimse inanmazsa, İşçi Partisi yöneticilerinin Orgeneral Büyükanıt'a, Yargıtay üyelerine suikast planı yaptıklarına da kimse inanmaz. İşçi Partisi NATO tesislerine sabotaj yapmaz. Bireysel terör yönteminin geçersiz olduğunu, yenilgiden başka bir şeye hizmet etmediğini çok iyi biliriz. 1968 Gençlik Hareketi'nin örgütsel genel başkanıyım ve fiili önderiyim. Daha sonra Dev Genç adını verdiğimiz Fikir Kulüpleri Federasyonu benim genel başkanlığım döneminde Ankara 29 Nisan miting ve yürüyüşüne, NATO karşıtı eylemlere ve en önemlisi Türkiye tarihinin en büyük gençlik eylemleri olan 10 Haziran 1968'de Ankara Üniversitesi Hukuk ve Dil Tarih Coğrafya Fakültelerinde başlayıp 12 Haziran'da İstanbul Üniversiteleri gençliğinin de harekete geçirilmesiyle bütün Türkiye'ye yayılan Demokratik Üniversite Hareketi'ne önderlik ettim. Bu büyük eylemlerde teröre kesinlikle izin vermedik. Daha sonra bir kısım maceracı sol grupların banka soyma, adam kaçırma, çocukları rehin alma, kahve tarama türünden bireysel terör eylemlerine kararlılıkla karşı çıktım. Daha önce benim önderliğimde mücadele eden birçok genci bu yanlış eylem çizgileri nedeniyle eleştirdim. Hayatım bir yönüyle sağ ve sol maskeli teröre karşı mücadeleyle geçti. Soldaki maceracılık ve teröründe en sonunda sistemin merkezlerinden kışkırtıldığını ve desteklendiğini 40 yıldır yaşadık ve gördük. Sistemin efendileri aynı tutum bu davada da aldılar. İddianameye bakınız. O Mehmet Eymür'ün fabrikatör kitapçığını ve diğer belgeleri okuyunuz, savcıların tavırlarını değerlendiriniz. Hepsinde Doğu Perinçek ve İşçi Partisi'ne karşı sol maceracılığa ve bireysel terörizme arka çıkılır. 1973 yılında Gladio Marmara Briefing'ini yaptı. Orada bütün sol örgütler değerlendirildi. Bireysel terör çizgisine girenlerin tehlikeli olmadığı, halkla birleşen, örgütlü ve haklı zeminde mücadeleyi esas alan Doğu Perinçek'in önderliğindeki hareketin esas tehlike olduğu saptandı. Bu Gladio'nun Marmara Briefing'ine sunulan rapor, yıllar sonra kaynak yayınlarının eline geçmiştir ve yayınlanmıştır. Bir örneğini mahkemenize sunuyorum. Suikast uydurmaları. İddianame, sözde Ergenekon terör örgütünün Fehmi Koru'ya, Orhan Pamuk'a, Osman Baydemir'e, Sabahat Tuncer'e ve Ahmet Türk'e suikast planladığını ve benim de bu örgütün yöneticilerinden biri olarak bu girişimlerden sorumlu tutulmam gerektiğini ileri sürüyor. İddianame sayfa 482. Bu suikast planlarıyla suçlanan sanıklardan hiçbirini tanımam, bir ilişkimde olmamıştır. Böyle bir iddiayla da suçlanmıyorum. Ancak vicdanlı, gerçeğe bağlı bir hukukçu olarak soruşturma kanıtlarını okudum ve mahkemedeki savunmaları da izledim. Bu iddiaların var olan kanıtlar incelendiğinde hiçbir ciddi yanının bulunmadığını görmek için hukukçu olmaya da gerek yoktur. Vicdanlı ve aklı başında bir insan olmak yeter. İddia sahiplerinin suikast uydurmalarıyla emperyalizmin memuru konumundaki bazı kimselere ve bölücü hareketin yöneticilerine itibar sağlamak ve onları mağdur göstermek gibi yargı göreviyle bağdaşmayan uygulamalara alet oldukları gözüküyor. Hrant Dink suikastini örgütleyenleri saptadık. İddianame bizim Hrant Dink suikastini aydınlatan çalışmalarımızı ve açıklamalarımızı dezenformasyon olarak suçluyor. Sayfa 475. Bilgi karartma, bilgi kirletme, bilgi bozma gibi yerine göre kullanılacak çok zengin Türkçe karşılıkları var. Ancak iddianamenin Türkçesi baştan sona bozuk ve yanlıştır. Bilgi kirletme yoktur. Gerçekler bir siyasal parti genel başkanının sorumluluğu gereği açıklanmıştır. Araştırma ve soruşturmalar hep bizim saptadığımız gerçekleri keşfetmektedir. Halen Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı olan Ramazan Akyürek, Trabzon Emniyet Müdürü iken bir haber elemanları timi kuruyor. Erhan Tüncel, Yasin Hayal ve diğerlerinden oluşan bu tim Santoro papazını öldürüyor, McDonald's'ı bombalıyor ve Hrant Dink'i katlediyor. Ramazan Akyürek'in haber elemanları timi, meğerse Gladio'nun terör timi görevi yapmış. Her şey çırılçıplak ortada ve Ramazan Akgüre'nin İstanbul valisi tarafından 2002'de yazılan sicilinde şu kayıt var. Emniyetteki hizipleşme içinde irticai akımlara Fethullah yakın. Dikkat edilmelidir. Başbakanlık Teftiş Kurulu da bizim ortaya koyduğumuz bulguları ciddi bulmuş ve Ramazan Akgüre'nin sorumluluğunun araştırılmasını isteyen bir rapor hazırlamıştır. Fethullahçı Gladio'nun Hrant Dink suikasti bütün yönleriyle aydınlanacaktır. Hizbullah örgütünü ortaya çıkardık ve bu örgüte şehitler vererek mücadele ettik. İddianame Hizbullah örgütünde sözde Ergenekon örgütüne bağlamaktadır. Sayfa 104 311-1525. Biz işçi partisiyiz. 40 yıldır Gladio ile mücadele ediyoruz. Hizbullah'ı da bu mücadele içinde 1990'ların başında ortaya çıkardık. Burada söz konusu olan Hizbullah, Orta Doğu'da faaliyet gösteren Hizbullah değildir. Türkiye'de ABD güdümlü Gladio'nun kurduğu Hizbullah'tır. MİT Müsteşarı Emre Taner, Avrupa Karma Parlamento toplantısına katılacak milletvekillerine MİT karargahında verdiği bilgi toplantısında Hizbullah terör örgütünün bir dönem devlet tarafından kullanıldığını açıklamıştır. Şamil Tanyar, Star Gazetesi 12 Aralık 2006, İsmail Küçükkaya, Akşam 5 Haziran 2009. Nerede kullanmışlardır? Hatim mi indirtmişlerdir? Mevlüt mü okutmuşlardır Hizbullah'a? Yüzlerce insanımızın canavarca katledilmesinde kullanmışlardır. Güneydoğu'da terör estirmişlerdir. İşte bu gerçekleri bizim partimiz saptadı. Hizbullah'ın Diyarbakır Çevik Kuvvet'te eğitildiğini kamuoyuna 2000'e doğru dergimiz 16 Şubat 1992 tarihinde duyurdu. Bu nedenle partimiz yöneticisi ve derginin Diyarbakır temsilcisi Halit Güngen'i şehit verdik. Gladio, Halit kardeşimizi Diyarbakır büromuzu basarak öldürdü. Hizbullah'la ilgili bulgularımızı arkadaşımız Hikmet Çiçek kitap haline getirdi ve yayımladı. Hangi Hizbullah başlıklı bu çalışma, Türkiye'de Hizbullah konusundaki temel başvuru kaynağıdır. Bilgi kirletme ve fişleme suçlamaları. Genel merkezde yapılan aramada düzenlenen arama tutanağında bulunmayan CD3 Pringo P4 2028 11071 3821 ve Elba High Quality M4-C524-B-R2-09-40 marka ve numaralı uydurma yoğun disklere dayanılarak suçlamalar yöneltiliyor. İddianame sayfa 143'e 144 510 1441. İddiaya göre birinci yoğun diskte Fırat Üniversitesi'nde irticai kadrolaşma başlıklı belge, ikincisinde de Yargıtay hakimleriyle ilgili bilgiler bulunmaktaymış. Arama tutanağında bulunmayan yoğun diskler suçlama konusu yapılamaz. İddianame ciddiyetsiz olduğu kadar hukuk bilgisinden ve hukuka saygıdan yoksundur. Yargı dayanaksız iftiralarla meşgul edilmektedir. 7. Kanıtlar. Tuncay Güney ile mülakatlar. Ergenekon örgütü Tuncay Güney ile var. Polisin Tuncay Güney ile 2 ile 6 Mart 2001 tarihleri arasında yaptığı mülakatlar ve Tuncay Güney'den alınan sözde Ergenekon belgeleri bu davanın temel kanıtıdır. Bu davanın temeli Tuncay Güney ile atılmış, eksen Tuncay Güney ile kurulmuş, bütün örgütsel ağlar Tuncay Güney ile örülmüştür. Tuncay Güney'i çıkarınız, bu dava kalmaz. Çok çarpıcıdır. Tuncay Güney'in Temmuz 2001'de ABD'ye götürülmesinden sonra örgütte buhar oluyor. O tarihten sonra yayımlanan tek bir belgeye rastlanmıyor. Ergenekon örgütü Tuncay Güney'le var. Tuncay Güney gidince yok. Sonuç, Ergenekon örgütü Tuncay Güney'dir. Bugün bilinen 4 ayrı mülakat var. Kovuşturma başladığı zaman dava dosyasında Tuncay Güney'le yapılmış tek bir mülakat vardı. Onun da aslı bulunamıyordu, bulunamadı. Kovuşturma aşamasında ulaşılan bilgilerde 4 ayrı mülakat olduğunu öğrenmiş olduk. Tuncay Güney'in anlatımlarından, 2 Mart 2001 günü gözaltına alınmasından 9 Mart günü tutuklanmasına kadar 4 sorgu yapıldığı saptanıyor. Bu 4 ayrı sorgunun 3'ünün kanıtları dava dosyasında bulunuyor. Biri video kaydıdır, ikisi ise ses kaydıdır. Dosyamızda bulunmayan bir sorgu daha mevcuttur. Tuncay Güney 2 Mart 2001 günü Asayiş Şube Dolandırıcılık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği'nde tutulurken istihbarat şubeden bir ekip gelip sabaha kadar video kaydı yapmıştır. Tuncay Güney mülakatın 76 ila 77. sayfalarında Asayiş Şube'de keyfinin tıkırında olduğunu söylüyor ve her şeyi şakır şakır anlattım diyor. Tuncay Güney'in istihbarat şube tarafından yapılan bu kaydı KOM şubesinden gizlenmiştir. Tarih sırasıyla sorgular şunlardır. 1. 2 Mart 2001 günü Asayiş Şube'de istihbarat şubeden Hakan Ünsal Yalçın tarafından yapılan ve videoya kaydedilen sorgu. 2. 3 Mart 2001 günü KOM ve istihbarat şubenin birlikte yaptıkları KOM şube müdür yardımcısı Ahmet İhtiyaroğlu'nun dilekçesinde anlatılan ön sorgu. 3. 4 Mart 2001 günü yapılan ve işkence seslerinin olduğu sorgu. 4. 5 ile 6 Mart 2001 günü videoya kaydedilen sorgu. Aslı bulunamayan mülakat. Sorguların çözümü tarih sırasıyla incelendiğinde Tuncay Güney'in nasıl yönlendirildiği ortaya çıkmaktadır. İddianamenin temel dayanağı yapılan fakat aslı hala bulunamamış olan Tuncay Güney'in mülakatında Tuncay Güney çok özel bilgileri Doğu Perinçek'ten aldığını söylüyor. 2 Mart 2001 gecesi istihbarat şubenin yaptığı kaydın savcılıktan ve KOM şubesinden gizlenmesi çok dikkat çekicidir. 2 Mart 2001 günü yapılan kayıt ile şimdi sansürlenmiş olarak ortaya çıkarılan kayıt arasında çok önemli farklar olduğu görülecektir. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden 2 Mart 2001 günü istihbarat şube tarafından yapılan video kayıt kasetlerinin getirilmesi tertibin aydınlanmasına yeni boyutlar kazandıracaktır. Mahkemeniz bu yöndeki talebi kabul etmiştir ve cevap beklemektedir. Bu kayıt Emniyet Genel Müdürlüğü'nde de bulunmakta fakat mahkemenin kararlarına rağmen gönderilmemektedir. En üst düzeyde bir Emniyet Genel Müdürlüğü görevlisi arkadaşlarımıza bu dosyanın General Veli Küçük'ün illegal örgütlenmesi başlığıyla arşivlendiğini bildirmiştir. Kendisi ileride tanıklığa da hazır olduğunu söylemiştir. Mülakatın genel müdürlükten bu başlıkla yeniden istenmesini de talep ediyoruz. Talep kabul edilmiştir, cevap beklenmektedir. Videoya kaydedilmiş mülakat. Tuncay Güney Ergenekon örgütünü bilmiyor. Ergenekon örgütü Tuncay Güney ile var ancak Tuncay Güney örgütü bilmiyor. Birincisi kendi ifadesiyle örgütün üyesi değil. Mülakat sayfa 83. İkincisi Tuncay Güney örgütün çok gizli olduğunu söylüyor. Mülakat sayfa 83. Üçüncüsü örgütte isim isim şahıs şahıs kimler olduğunu bilmiyorum diyor. Mülakat sayfa 81. Dördüncüsü aydınlığın haber kaynaklarını bile bilmediğini vurguluyor. Bu ifadelere bakınca Tuncay Güney örgütün hiçbir şeyini bilmiyor. Tuncay Güney her şeyi biliyor. Ama her şeyi bilen anlatımları var. Bilmediği hiçbir şey yok. Tuncay Güney gizli örgütün merkezini, çekirdeğini tek tek sayıyor. Hem de Doğu Perinçek'ten öğrenmiş. Mülakat sayfa 29-30. Örgütün üyesi bile olmayan Tuncay Güney merkezi tam tekmil biliyor. Tuncay Güney örgütün yalnız merkezini değil bütün kollarını, dallarını, her alandaki örgütlenmesini ve kadrolarını da biliyor. O kadar ki şemasını bile yapıyor. Gladio'nun İtalya'daki şefi olan eski İtalyan Cumhurbaşkanı Francesco Cossiga örgütün kadrolarını yöneticilerinin bile bilmediğini, NATO başkomutanının dahi bilemeyeceğini belirtiyor. Sabah 17-18 Şubat 2009. Ancak Tuncel Güney NATO başkomutanından bile daha çok şey biliyor. Hatta her şeyi biliyor. Hem de kesinlikle biliyor. Tuncel Güney hem örgütün dışında ve hiçbir şey bilmeyen adam hem de her şeyi bilen adam. Kurgulanmış. Ne istediğimizi biliyorsun zaten. Örgütün dışında ama her şeyi ayrıntısıyla bilen Tuncel Güney olayının tek bir açıklanması var. Kurgulanmış. Nitekim bu saptamayı Tuncel Güney'i sorgulayan komşube müdür yardımcısı Ahmet İhtiyaroğlu saptamış ve mahkemeye yolladığı yazıyla bildirdi. Sorguda iki ayrı ekibin memurları var. Tuncel Güney ile 1 Mart 2001 günü Levent'te restoranda buluşup onu kurgulayan Fethullahçı İstihbarat Şubesi memurları. İkincisi komşubesi memurları. Mülakat birinci sayfada sorgucunun şu sözüyle başlıyor. Ne istediğimizi biliyorsun zaten. Evet. Tuncel Güney İşçi Partisi'ne sızmadı. Kim olduğunu en baştan biliyoruz. Tuncel Güney İşçi Partisi'ne sızmış değil. Böyle bir girişimi de olmadı. Onun kim olduğu biliniyordu ve Tuncel Güney de bunu biliyordu. Nitekim mülakatta şöyle söylüyor. Bizi çözmüşlerdi. Mülakat sayfa 13-14. Tuncel Güney 1996-2000 yılları arasında İşçi Partisi'ne ve yöneticilerine hedef alan tertiplerde rol almaktan çekinmedi. 4 Ocak 1997'de Fethullahçı Aksiyon dergisinde Adnan Akfırat'ı şöyle suçluyordu. Fethullah Gülen'in adı MİT raporunda yoktu. Adnan Akfırat Hürriyet gazetesine yazdırdı. Görüldüğü gibi Tuncel Güney her yerde ve her zeminde Fethullah Hoca'yı açıkça savunuyordu ve İşçi Partisi düşmanlığını gizlemiyordu. 1997 yılında Sami Demirkıran adlı PKK itirafçısı ile birlikte mühürler yaparak Doğu Perinçe'ye yazılmış iki sahte PKK mektubu düzenleyen yine Tuncel Güney'di. Bu mektupları 1997 yılında Sami Demirkıran eliyle Ankara Başsavcılığına verdirtti ve 24 Eylül 1998 günü Doğu Perinçek bu sahte mektuplarla tutuklattırıldı. Tuncel Güney'in bu tertibin içinde olduğunu daha o zamandan biliyorduk. Bir grup itirafçıyı Mecidiyeköy'de Profilo'ya giden yolda Mecidiyeköy Polis Karakolu arkasında Turgut Büyükdağ'ın bürosunda toplamış ve bunlarla İşçi Partisi'ni hedef alan tertipler hazırlamıştı. Tuncel Güney'in ekibinden itirafçı Sami Demirkıran'ı iftira suçundan 1 yıl 3 ay hapse mahkum ettirdik karar dosyada. Ancak Tuncel Güney hakkında bir kanıt bulamadık. Ne var ki arkadaşlarımız bu faaliyetini biliyordu ve kendisi de itiraf etmişti. Tuncel Güney'in her fırsatta İşçi Partisi'ne hedef alan propaganda yaptığını kendi olanaklarımızla saptamıştık. Örneğin partimizin kardeşlik bürosu başkanı Bayram Yurtçiçek'in Kuzey Irak'taki iş adamları gezisinden sonra yazdığı 15 Haziran 2000 tarihli raporda Tuncel Güney'in biz gizli servis elemanı olarak güvenilmez kişiliğini açıkça belirtiyordu. Bu gizde dikkatimi çeken ve rahatsızlık duyduğum konuların başında Tuncel'in gevezeliği, hafifliği ve kendini eli veren tutum ve konuşmalarıydı. Kürt yöneticileri de Tuncel'e imalı sorularla senin ne olduğunu biliyoruz mesajı verdiler. Sonunda Tuncel şunu demek zorunda kaldı. Bağdat Parkı'ndayım, her şeyin farkındayım. Özel sohbetlerimizde Tuncay'da İşçi Partisi ve Doğu Perinçek karşıtı bir hava hakimdi. Bizim kardeşlik programımızın Türkiye'yi böleceği, bütün sol örgütlerin fikir babasının Doğu Perinçek olduğu, PKK ile eskiden kurduğu ilişkilerin unutulmadığı vesaire, ayrıca devletin Fethullah Gülen'in üstüne gitmesinin yanlış olduğu, Kuzey Irak'ta Türkiye'nin bir inisiyatifinin olmadığı, her şeyi ABD'nin belirlediği, ABD ne isterse onun olacağı fikirleri de konuşmalarında dile getiriyor ve tartışma ortamı yaratıyordu. Klasör 146 sayfa 238. İşçi Partisi gibi sızmalara karşı duyarlı ve tecrübeli bir partiye karanlık kimliği en başından beri bilinen Tuncel Güney'le sızılamayacağı açıktır. Mahkemeniz yargılama sırasında işçi partilileri tanıdı. Hiç Tuncel Güney'e benzeyen var mı? Tuncel Güney İşçi Partisi'ne sızabilir mi? İşçi Partisi'ne sızabilmek için Ethem Sancak veya Cengiz Çandar niteliğinde kimseler bulmak gerekir. Tuncel Güney aydınlık ilişkisi. Tuncay Güney sabah Samanyolu, TV, akşam Milliyet gibi gazetelerde çalışmış, bu basın organlarından maaş ve kimlik almıştır. Ancak Aydınlık'ta ve Ulusal Kanal'da bir tek gün dahi çalışmamıştır ve kimlik almamıştır. Aydınlığın 1990'lı yıllarda haber müdürlüğünü yapan Adnan Akfırat, savunmasında Tuncay Güney'in 1994'te arşivden yararlanmak talebiyle gelmeye başladığını belirtti. Aydınlığın muhabirlerinden Nevzat Yılmaz'ın mahalle arkadaşıydı ve onun aracılığıyla Adnan Akfırat'a başvurduğunu kendisi de mülakatta belirtiyor. Tuncay Güney, Aydınlık'tan beklentilerini şöyle açıklıyor. Bütün kaynakları biz Aydınlık'tan alıyorduk. Mülakat sayfa 15. Aydınlığın verdiği ABD karşıtı haberleri akşam gazetesinde yayımlıyordum. Sayfa 14-15. O ocağın Aydınlık. Bu basını yönlendireceğine inanıyorum. Sayfa 16. Aydınlık diğer basın organlarından farklıdır. Arşivini gizlemez, herkesin yararını açmıştır. Bilginin yaygınlaşmasını ister. Aydınlık doğru haberlerinin ve siyasal etkisinin yayılmasına öncelik verir. Diğer basın organlarını rakip olarak görmez. Bu tavrı bilinir. Aydınlığın haberleri sık sık diğer gazetelerde yayımlanır. Hatta kimi zaman gündeme yerleşir ve haftalarca yayımlanır. Aydınlık yöneticilerinden Adnan Akfırat, savunmasında Tuncay Güney'e yayımlanmış haberlerimizi verdiklerini ve bu haberlerin diğer gazetelerde yayımlandığını belirtti. Bu olgu, aydınlığın yönlendirildiğini değil, diğer basını etkilediğini gösterir. Tuncay Güney güvenilmez ve karanlık kişiliği nedeniyle aydınlığı etkileyebilecek bir kimse değildir. Basın çevrelerinde böyle haber taşıyan yüzlerce kurye vardır. Tuncay Güney ile tek bir kez görüşmedim. Tuncay Güney, karanlık kimliğini bildiğimizi bildiği için hiçbir zaman benimle görüşme talebinde bulunmamıştır ve bir kez bile kendisiyle görüşmüş değilim. İşçi Partisi'nin de aynı binada olması nedeniyle birkaç kez merdivende karşılaştım. Merhaba dışında bir konuşmamız olmamıştır. Tuncay Güney'in Tayyip Erdoğan ile ilişkisi. Tuncay Güney ile tek bir kez görüşmedim ama diğer parti liderleri görüştü. Üstelik bu görüşmeler belgelidir. Görüntü ve ses kaydına alınmıştır. Tuncay Güney, Samanyolu TV'de çalıştığı dönemde Doruk'takiler programını yaptı ve o programlarda çeşitli partilerin liderleriyle görüştü. Tuncay Güney hakkında İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yürütülen dolandırıcılık davasının belgeleri arasında liderlerle görüşme kasetleri de bulunuyor. Tuncay Güney'in Tayyip Erdoğan'la görüşmesi olağanüstü sıcak görüntüler ve fikir birliğini belgelemiştir. Bu gerçeğin ortaya çıkması için kasetleri talep ettik. Ancak şu ana kadar gönderilmedi. Tayyip Erdoğan-Tuncay Güney ilişkisi gizlenmektedir. Samanyolu TV'ye yazı yazılarak Tuncay Güney'in Doruk'takiler programı çerçevesinde Tayyip Erdoğan ile 1992-1993 veya 1994 yılında yaptığı görüşme kasetinin getirilmesini talep ediyorum. Tuncay Güney'in görüşme yaptığı diğer siyasiler Muhsin Yazıcıoğlu, Alparslan Türkeş, Tansu Çiller, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan. 21. ayrımın sonu sayfa 290.